Ayrım 20.
Bunun nedeni kısmen Turancılığın yeterince tanımlanmamış, dolayısıyla İslamcılıkla kolayca bağdaştırılabilecek kadar belirsiz bir ideoloji olması, kısmen de Rusya Türklerinin cemiyette nüfus sahibi olmalarıydı. Dahası Turancılık, İslamcılık gibi bir yayılma ideolojisi olduğundan Batı cephesine tam anlamıyla gerileyen Jön Türklerin ruhsal gereksinimlerine uygun düşüyordu. Bir yandan Rusya, öbür yandan Fransa ve İngiltere ile savaşa girişilmesi her iki ideolojik akıma da güç kazandırdı. Her ikisi de din kardeşlerini Hristiyan devletlerin boyunduruğundan kurtarmak amacını güdüyordu. İddiatçılar hangi ideolojik unsurun ağır bastığına önem vermiyorlardı. Çünkü hangisi olursa olsun liderlik Türklerin elindeydi. Anadolu Türklerinin çevresinde biçimlenen bir Türk milliyetçiliğinin tohumları 1914'te atılmıştı. Ancak filiz vermeye başlaması için Turancılıkla Osmanlıcılığın hayalden başka bir şey olmadığını anlaşılmasını ve Birinci Dünya Savaşı'nın birbirini izleyen yenilgilerini beklemek gerekecekti. Dipnot: Niyazi Berkes, Turkish Nationalism and Western Civilization, Selected Essays of Ziya Gökalp, Londra 1959. Özellikle Profesör Berkes'in kitabının başındaki denemesi ideolojik yön değiştirmeler konusunda ilginç bir kaynaktır. Bu ideolojik tutumların iç siyasete etkisi 1908, 1912 ve 1914 meclislerinde çeşitli toplulukların temsilci oranlarında kendini hemen belli etmektedir. Dipnot: Rostov ve Ahmad'ın basılmamış bir çalışması. Bakınız bölüm 2 sayfa 28. Yıl 1908, toplam 288, 147 Türk, 60 Arap, 27 Arnavut, 26 Rum, 14 Ermeni, 4 Musevi, 10 Slav. 1912'de toplam 284, 157 Türk, 68 Arap, 18 Arnavut, 15 Rum, 13 Ermeni, 4 Musevi, 9 Slav. Yıl 1914, toplam 259, 144 Türk, 84 Arap, hiç Arnavut yok, 13 Rum, 14 Ermeni, 4 Musevi ve Slav yok. 1908 istatistikleri gerilimlerin var olduğu fakat olayların daha patlak vermediği olağan politika döneminin endeksi olarak alınabilir. Bu dönemde ırksal gruplar nüfusları oranında temsil edilmişler ve Rumlar dışında herkes tatmin olmuştu. Cemiyet her toplulukla görüşmeler yapmış ve nüfuslar arasında bir görüş birliği yaratmaya çalışmıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin genel programına karşı olan hiçbir aday mebus seçilmeyecekti. Cemiyet bu yolla meclisteki çoğunluğa egemen olmayı tasarlamıştı. Oysa olayların gelişimi yapılan hesaplara uymayacak ve bunun üzerine cemiyet 1912 seçimlerine çok daha amansızca el atarak meclisteki egemenliğini sağlamak için her yola başvuracaktı. Gerek mecliste gerekse Makedonya'da açıktan açığa iddiatçı aleyhtarlığı yapanların başında Arnavutlarla Rumlar geliyordu. Bu nedenle 1912'de temsilci sayıları iyice azaltılmıştı. 1912 ile 1914'teki Rum temsilci sayıları karşılaştırıldığında Rumların 1912'de Rumeli'den hemen hiç temsilci çıkarmamış olmaları gerektiği ortaya çıkar. Ermeni ve Slav mebusların sayılarında fazla bir değişiklik göze çarpmamaktadır. Ancak bu arada her iki topluluğun aşırı iddiatçı aleyhtarı mebuslarının yerlerini daha ılımlı adaylara bırakmaya zorlandıklarını belirtmek gerekir. Türk ve Arap temsilcilerinin sayıları ise artmıştır. Türklerin Arnavut, Slav ve Rumlardan boşalan yerleri doldurulmuş, Arap temsilcilerin ise Libya'daki savaş nedeniyle arttırılmış olması gerekir. 1914 seçimlerinde göze çarpan en önemli değişiklik Arap temsilcilerin sayılarındaki artıştır. 1912'de Arap eyaletlerinden 59, Libya'dan 9 mebus çıkmıştı. 1914'te 25 Arap daha meclise girmişti. Arapların bu konuda artık hiçbir şikayetleri olamazdı. Çünkü 5 milyon 338 bin Arap'ı 84 mebus temsil ederken 12 milyon 500 bin Türk'ü 144 mebus temsil ediyordu. Bütün bunlar Arap muhaliflerini yatıştırmak, İttihat ve Terakki'nin İslamcılık siyasetine Arapları ısındırmak amaçlarıyla yapılıyordu. İlk amaç Haziran 1914'te Arap eşrafından Seyyid Talib'in istifa etmesiyle suya düştü. Bir süre sonra da ikincisinin boş bir çaba olduğu anlaşıldı. Bu yıllar içinde iddiatçıların karşılaştıkları sorunların hemen hepsi inatçı bir azimle sarıldıkları çağdaşlaştırma siyasetinden doğmaktaydı. Devleti kurtarma sorununa verdikleri yanıt imparatorluğun bütün yapısını tepeden tırnağa çağdaşlaştırmaktı. Ayrıca istedikleri devletin o günkü durumunu korumakla değildi. Abdülhamit bunu en iyi şekilde başarmıştı. İddiatçılar devleti yeniden canlandırmak, dünya devletleri arasında söz sahibi olacağı bir yere getirmek istiyorlardı. Bir anlamda kumar oynuyorlardı. İstedikleri ya hep ya hiçti. Getirdikleri ıslahat programı geleneksel düzen sayesinde imtiyazlı mevkilere gelmiş olan herkesin onlara karşı cephe almasına yol açmıştı. yaşamın akılcı bir düzene sokulmasına, yani rasyonelleştirilmesine, en az Hristiyanlar, Rumlar, Slavlar ve Ermeniler kadar Müslüman Türkler, Araplar ve Arnavutlar da karşı koydular. Oysa iddiatçılar her ikisi de aynı devletin vatandaşı olan bir Müslümanla bir Hristiyanın ayrı yasalarla yönetilmesini temel ilkelere aykırı, çağ dışı bir tutum olarak görüyorlardı. Bu konuda ödün vermemeye kesin olarak kararlıydılar. Bu siyaset imparatorluğun felaketine yol açtıysa da gelecekteki Türk devletinin temelini oluşturacaktı. Çağdaşlaşma çabaları bir yandan da yabancı devletlerin çıkarlarıyla çatışmaktaydı. Egemen bir devletin Türkiye'de yabancılara tanınmış olan imtiyazlara göz yummaması beklenemezdi. Bu imtiyazlar yalnız yasaların bütünlüğü ilkesini ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda çağdaşlaşmayı da olanaksız kılıyordu. İddiatçılar 1914'e kadar kapitülasyonlardan kurtulmak için ilgili devletlerle görüşmeler yapmak ve idari mekanizmayı kapitülasyonları gereksiz kılacak biçimde ıslah etmek yoluna gitmişlerdi. Bu yöntemler bir yarar sağlamadı. Sonunda 9 Eylül 1914'te büyük devletler savaşa iyice tutuştukları bir sırada kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdıklarını açıkladılar. Büyük devletler şiddetle itiraz ettilerse de o sıra pek bir şey yapacak halleri yoktu. Avrupalı devletlerle eşit sayılma çabaları 2 Ağustos 1914'te imzalanan Türk-Alman İttifakı'nın ortaya çıkmasına önemli rol oynamıştır. Uzun süredir küçümsenen Türkiye sonunda bir Avrupalı devlet tarafından eşit koşullarla ortak kabul ediliyordu. İttifakta kapitülasyonlar sorununa değinilmiyordu. Ama Almanya savaş sırasında Babali ile yaptığı bir anlaşmayla Türkiye'yi eşit kabul ettiğini bildirecekti. İddiatçılar ekonomik egemenliğe sahip olmadıkça milli egemenliğin anlamı olmadığını anlamışlardı. Ekonomik egemenlik için yabancı boyunduruğundan kurtulmak yeterli değildi. Devletin desteğiyle kurulan ve geliştirilen bir milli ekonomi gerekliydi. Devletçilik üzerinde durmaları Osmanlı İmparatorluğu'nda ve genellikle bütün İslam toplumunda devletin geleneksel olarak önemli bir rol oynamasındandı. Bu konudaki çalışmalar için gerekli siyasal temel 1914'te atılmıştı. Savaş sırasında milli bir ekonomi kurma görevini İttihat ve Terakki yüklenecekti. Türkiye'nin 1908 devrimi sonrasındaki siyasetinde iddiatçı ideoloji ve örgütünün belirsiz niteliğinin etkisi kesin olarak görülür. 1908 Haziran'da İttihat ve Terakki Cemiyeti sınırlı toplumsal ve ekonomik çıkarların temsilcisi bir siyasal parti olarak değil, halk iradesinin sözcüsü olarak ortaya çıkmaktaydı. Bu mutlakiyete karşı savaş vermiş gizli bir cemiyet olmanın mirasıydı ve devrimden sonra da cemiyetin psikolojik yapısının bir unsuru olarak kaldı. İstibdatla mücadele sırasında çatışan çıkarlar, Türk olanlar olmayanlar, Müslüman olanlar olmayanlar gibi bir yana bırakılmış, herkes Abdülhamid'e karşı birleşmişti. İddiatçılar dışında kim varsa bu görüş birliğini anayasa geri getirilene kadar benimsenmiş geçici bir tutum olarak görmekteydi. Cemiyet ise bunun çağdaşlaşma ve islahat yoluyla imparatorluk kurtarılıncaya kadar süreceğini düşünmüştü. İttihat ve Terakki Cemiyeti başka çıkarların var olmasına izin verecekti. Ama karşılığında çıkar çevrelerinin çağdaşlaşma ve islahatı amaç edinmelerini ve topluma karşı yükümlülüklerinin bilincinde olmalarını bekliyordu. İttihatçılar siyasal fikirlerle fazla ilgili olmadıklarından getirdikleri formüllerin çoğu basit ve saf bir nitelikteydi. Dik kafalı, inatçı, kendi yarattıkları dışında yapılagelmişleri önemsemeyen adamlardı. Biçimlenmemiş bir meşrutiyetçilik kavramı dışında gelecekteki eylemlerini belirleyecek ilkelerden yoksundular. Değer ölçüleri kolektif disiplini bireycilikten üstün gören ve siyasetin merkezi ve oligarşik bir denetim altında bulunması gerektiğini savunan küçük, saygınlığı az bir grubun değer ölçüleriydi. Kendilerini bir buluş sahibi olarak görüyorlar, daha önceki hareketlere bazı şeyler borçlu olduklarını düşünmüyorlardı. Biricik emelleri, Jöntürk hareketinin modası geçmiş ve yozlaştırıcı olarak niteledikleri liberalizm mikroplarından arındırmaktı. Ancak değişiklik kadar süreklilik de tarihsel gelişimin kaçınılmaz bir parçası olduğundan kendileri kabul etmeseler bile geçmişin etkisi altındaydılar. İttihat ve Terakki Cemiyeti başarılmış her hareketin amacına ulaştıktan sonra karşılaştığı sorunla, değişen duruma nasıl ayak uydurulacağı sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Aslında dağılmaları gerekirdi. Ancak dağılmaları siyaset hayatında bir boşluk yaratacaktı ve bu boşluk ya eski rejimin yeniden iktidara geçmesiyle doldurulacak ya da tam bir kargaşalığa yol açacaktı. Cemiyet bu ikilemi gizli bir kuruluş olarak yaşamını sürdürmek ve kendini meşruti rejimin bekçisi ilan etmekle çözme yoluna gitti. Böylelikle ortaya çıkan sorumluluk yüklenmeksizin iktidarda söz sahibi olmak sorunu bu dönem içindeki siyasal çatışmanın başlıca kaynaklarından biri olacaktı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin taktikleri muhalifleri inisiyatifi ele almaya zorluyor, cemiyete ise ölçülü hareket etme olanağı sağlıyordu. 1914'e kadar siyaset oyunu cemiyetin lehine oynanmıştı. Cemiyetin izlediği siyasete karşı olan üyeler zamanla ayrılarak muhalefete geçmişler ve böylelikle kalanlar arasında tutarlı bir birlik doğmuştu. Gene de 1914'te bile iddiatçı örgütü kesin olarak tanımlanabileceği, liderliğin belirli bir nitelik kazandığı söylenemez. Durum kesinlikle gerek içeride gerekse dışarıda iddiatçıların lehine gitmekteydi. Aksi halde Cumhuriyet'in karşılaştığı engellere karşın yaşamını sürdürmesi mümkün olamazdı. 1909'da cemiyeti kurtaran ordu olmuştu. Bir süre sonra ise Balkan Savaşları onları askeri idarenin egemenliği altına girmekten kurtaracaktı. Öte yandan iddiatçılar durumlarını sağlamlaştırmak için iki yola başvurmuşlardı. Taşra idarelerini elde etmek ve örgütlerini pekiştirmek. 1908'de Kol Ağası Niyazi ile Binbaşı Enver'in dışında lider çıkmaması, cemiyetin niteliği hakkında bir fikir vermektedir. Niyazi'nin sonraları siyaset hayatında bir rolü olmamış, liderliğe daha yatkın bir kişiliği olan Enver ise hem genç olduğundan hem de askeri görevleri yeğlediğinden siyasete atılmamıştır. Enver ancak Ocak 1913'te Babali baskınına öncülük ettikten sonra bir lider olarak ortaya çıkmış ve zamanda gerek durumun gerekse kişiliğinin değişmesine ötürü sahip olduğu mevkiye gelmiştir. Cemiyette liderlik her zaman kolektif bir nitelik taşımıştır ve 1914'ten sonraki Triumvira'dan Enver Talat Cemal üçlüsünden söz etmek sorunu bir hayli basitleştirmek olur. Bu 10 yıllık süre boyunca Talat'ın 1909'dan sonra gerek sivil gerekse askeri idarede Cemal'in ve 1913'ten sonra da Enver'in önemli siyasal kişiler olmadıkları anlamına gelmez. Talat liderliğe en yakın kişi olmuş ancak o bile önemli bir hizbin başına geçmekten öte bir şey yapamamıştır. Taşra idarelerini elde etmek cemiyet için önem kazandıkça Talat'ın durumu da aynı oranda güçlenmiştir. Dahiliye Nazırı olarak bu kozundan daha da fazla yararlanmış ve cemiyet içindeki pozisyonunu pekiştirmiştir. Üçlünün en büyüğü olan Cemal'in taraftarları oldukça fazlaydı. Çalışkan ve amansızdı. Cemiyet de onu bu nitelikleri gerektiren durumlarda, örneğin 1909 ayaklanmasından sonra Adana'da iddiatçı aleyhtarlığının fazla olduğu Bağdat'ta, Babali baskınının ardından İstanbul'da ve sonunda savaşın başlamasından sonra Suriye'de kullanmıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tarihini yazmakla görevlendirilenlere dağıtılan belgelerin, büyük kargaşalıklara sahne olan bu 10 yıl içinde kaybolması yüzünden, cemiyetin iç mekanizması nasıl çalıştığı bir bilmece olarak kalmıştır. Şu kadarını söyleyebiliriz ki cemiyetin örgütü kesinlikle ilk bakışta görüldüğünden çok daha karmaşıktı. Meşrutiyetin geri getirilmesine hemen sonra bazı iddiatçılar ön plana geçmişlerdir. Bunların arasında Talat Enver, Doktor Bahattin Şakir ve Avrupalıların Selanikli Musevi Avukat Karasso diye tanıdıkları Emanuel Karasu'yu sayabiliriz. Kısa bir süre sonra bu küçük gruba Eylül sonlarında Paris'ten dönen Ahmet Rıza da katılmıştı. Bu grubun resmi bir sıfatı yoktu. Büyük elçiliklere karşı İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni gayri resmi olarak temsil eden bir gruptu sadece. Ekim'de yapılan 1. İttihat ve Terakki Yıllık Kongresi'nde 8 kişi, Talat, Hüseyin Kadri, Mithat Şükrü, Hayri, Ahmet Rıza, Enver, Habib ve İpekli Hafız İbrahim, gizli bir oturumda Merkez Komitesi'ne yani Merkezi Umumi seçildiler. İktidar bir süre için bu küçük grubun eline geçti. Merkez Komitesi imparatorluk içindeki gizli faaliyetleri örgütleyen ve yürütenler arasından seçilmiş, Ahmet Rıza ise yurt dışından iddiatçı harekete katılanlar arasında oynadığı rolden dolayı komiteye alınmıştı. Ancak komite iktidarı kısa bir süre elinde tutabilecek, meclis açılır açılmaz iddiatçıların meclis grubu iktidar için rekabete girişecekti. Cemiyet kendi bünyesi içinde iktidar için yarışanlar sorununu, iktidar yapısını ademi merkeziyetçi bir sisteme bağlamakla çözdü. Meclisteki iddiatçılara özel bir parti kurma hakkı tanındı. Ama uygulamada bu gruba fazla bir özgürlük verilmiyordu. Çünkü başkanlığa iç gruptan olan Talat getirilmişti. Gene de mebusların zaman zaman cemiyetin isteklerine boyun eğmeyip kendi bağımsız çizgilerinde hareket ettikleri oluyordu. 1911'de Kara Kemal gibi yerel parti başkanları, üye sayısı 7-8'den 12'ye çıkarılan Merkez Komitesi'ne alınarak cemiyetin örgüsü içine yerleştirildiler. 1912'de merkezin Selanik'ten İstanbul'a alınması İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni meydana getiren çeşitli komite ve kurullar arasındaki karara bağlama işlemini de kolaylaştırdı. 1913 Kongresi'nde ademi merkeziyetçi sistem daha da ileri götürülüyor ve görünüşe göre iddiatçılar cemiyet içi sorunlarını halletmişe benziyorlardı. Ancak 1913'te örgütlenmiş muhalefetin ortadan kaldırılmasıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti de bağdaşık bir bütün olmaktan çıkıyordu. Cemiyet birçok siyasi örgüt gibi çeşitli hiziplerin bölücü etkisi altındaydı. Kendileri dışında bir muhalefetin varoluşu İttihatçıları görünüşte de olsa birleşmeye zorlamıştı. 1912'de cemiyet iktidardan düştüğü ve durumu sallantıda olduğu sıralar bile hizipleşme devam etmekteydi. Yıllık kongrede üyeler gelecek seçimlere girip girmeme konusunda ikiye bölünmüşlerdi. Aşırı uçtakiler katılmama taraflısıydılar ve kongreye bu görüşlerini kabul ettirmeyi başarmışlardı. Talat bu oylamayı iptal ettirecek, öteki hizipleri kendi çevresine toplayarak kongrenin sorunu yeniden oya koymasını ve bu kez seçimlere katılmayı kabul etmesini sağlayacaktı. Örgütün içindeki ademi merkeziyetçiliğin ilginç bir yönü merkez komitesi ile kabine arasında sürekli bir denge sağlanabilmiş olmasıdır. Merkez komitesi üyelerinin belirli bir oranından fazlasının hükümette görev almalarına izin verilmiyordu. Mithat Şükrü, Doktor Bahattin Şakir gibi önemli kişilerin hiçbir zaman nazır olamayışlarının, Kara Kemal ve Doktor Nazım ise ancak çok acil durumlarda kabineye girmelerinin nedeni budur. Kabine ile Merkez Komitesi arasındaki denge bozulmadıkça her iki taraf birbirini denetlemekte ve iktidarın bir grubun eline geçmesi kendiliğinden önlenmekteydi. 1918'de Kara Kemal İAŞ, Doktor Nazım ise Maarif Nazırlığına getirildiklerinde İttihatçılar uzun tartışmalardan sonra bu kuralı değiştirmiş bulunuyorlardı. Sonuna kadar İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez Komitesi her şeyin üstünde tutulmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki 6 yıl içinde İttihatçıların getirdikleri değişikliklerin en derin iz bırakanları Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasal yapısındakilerdir. 1908 darbesi saray çevresinin siyasete egemenliğinin ve saray siyasetinin sonu olmuştur. İktidar Babıali'deki yönetici seçkin zümrenin eline geçmiştir. İttihat ve Terakki'nin liberal eğilimli üyeleri devrimin bu döneme işte son bulacağını umuyorlardı ve bu gerçekleşmeyince cemiyetten ayrılarak Ahrar Fırkası'nı kurmuşlardı. Liberaller değişikliğin seçkin bir zümre eliyle getirilebileceğine inanmışlardı. İslahatın ancak tam anlamıyla Avrupalılaşmış, kültürlü, öğretim görmüş küçük bir grup tarafından gerçekleştirebileceğini düşünüyorlardı. Kendilerinde bütün bu niteliklerin bulunduğu kanısındaydılar. Abdülhamit'e karşı çıkmalarının tek nedeni iktidarı kendileriyle paylaşmayı reddetmiş olmasıydı. Bu yüzden onun uyguladığı sistemin kısırlaştığını, yozlaştığını düşünüyorlardı. İktidara geçtikleri zaman devlet işleri yasalarla ve akılcı bir tutumla yürütülecek, çürüme ve yozlaşma ortadan kaldırılacak ve devlet kurtulacaktı. Liberaller çağdaşlaşmaktan çok Avrupalılaşmaktan yanaydılar. Hatta aralarında bir ya da birkaç Avrupa devletinin bu amacı gerçekleştirmeye yardım etmek üzere davet edilmesini isteyenler bile vardı. Kozmopolit yanları milliyetçi yanlarından daha ağır basıyordu. İttihatçılarla en fazla çatıştıkları nokta da buydu. Aslında İttihatçılar aralarında çok az kozmopolit unsur bulunan yerli bir hareketin ürünüydüler. Ahmet Rıza Sabahattin'in ve İtilafçıların seçkin zümre yanlılıklarını paylaşmakla birlikte koyu bir milliyetçi olması nedeniyle onlardan ayrı düşüyordu. Yine bu nedenle İttihatçılara daha yakındı. Gene de Ahmet Rıza 1910'da Merkez Komitesi'nden çıkarılıyor ve o tarihten sonra önemli bir göreve getirilmiyordu. 1912'den sonra yeniden Ayan Meclisi'ne seçildiğinde ise İttihatçıların izlediği siyaseti eleştirenlerin başında geliyordu. Cemiyet bir seçkin sınıf yanlısı olamayacak kadar geniş bir toplumsal tabana ve homojen olmayan bir sınıf yapısına sahipti. Bu nedenle eski siyasal çerçeve içinde çalışması mümkün olamazdı. Sosyoekonomik çıkarlar ve partiler üzerine kurulu geleneksel siyasal rekabetin ağırlık merkezini daha elle tutulur bir temele kaydırması gerekiyordu. Sosyoekonomik çıkarların yerini kalıplaşmış bir Osmanlıcılık, daha sonraları dinsel ve milli bütünlük kavramları aldı. Partiler ise yerlerini her şeyi bünyesine toplayan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne bıraktılar. İttihatçılar kendilerini bir evrim içindeki Osmanlı milletinin temsilcileri, bir değişim aracı olarak görmekteydiler. Şehirlerde üstlenmişlerdi ama idari mekanizma ve toprak sahibi aristokrasi ile olan ilişkileri yoluyla taşraya da yayılmış bulunuyorlardı. Çeşitli unsurların toplantı yeri meclisti. İttihatçılar meşrutiyet ilkelerine inanmış olmakla birlikte görüş birliğinin ve meşruti bir dengenin sağlanması için gerekli bağımsız gruplara ısrarla yer tanımamaları yüzünden meşrutiyetin temelini zayıflatmaktaydılar. Öte yandan görüş birliğine varma çabaları onları kendi programlarını gevşek tutmaya ve işbirliği yaptıkları unsurların isteklerini yerine getirmeye zorlamaktaydı. Cemiyet imparatorluk içine büyük bir kitleyi peşinden sürüklemeyi başaran ilk siyasal örgüt olmuş, siyaset de böylelikle halkçı bir nitelik kazanmıştı. İttihatçılar çevirdikleri siyasi manevralarla şehirli kitleden büyük bir beceriklikle yararlandılar. Mitingler düzenleyerek gerektiğinde şehirli kitleyi kendi çıkarları için kullandılar. Başarılı olarak örgütlendiğinde Avusturya'nın ithal mallarına karşı girişilen boykot hareketlerinde olduğu gibi halk gerçekten de etkili bir silah olmuş ve aynı şekilde İtalya ve Yunanistan'a karşı da kullanılmıştı. Halk yığınlarını harekete geçirmek düşüncesi bile o günkü imparatorluk siyaseti için bir devrim niteliği taşımaktaydı. Ancak cemiyet hiçbir zaman iktidar yapısını şehirli işçiyi ya da köylüyü içine alacak kadar geniş bir tabana oturtmaya niyetlenmiş değildi. Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, milli kelimesi resmen ilk kez burada kullanılıyordu, Balkan Savaşı başladığında kurulmuştu. Bu cemiyet halkçılık akımını bir adım daha ileri götürüyor, daha millet kelimesi Türk anlamına gelmese de eski Osmanlıcılık ve İslamlık kavramlarını yerine millet kavramını getirmeyi amaç ediniyordu. Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, İttihat ve Terakki tarafından halkı savaşı desteklemeye teşvik için kurulmuş, resmi olmayan bir örgüttü. Daha sonraları donanmaya yeni savaş gemileri katmak için bağış toplamakta kullanıldı. Sokaktaki adam da uyandırılan bu katılma duygusu, İngiltere'nin Babali için yaptığı iki savaş gemisine el koymasına karşı düzenlenen halk gösterilerinde iyice açığa çıkmıştır. Cemiyet halkçılığı Türk siyaset hayatının bir parçası haline getirmeyi başarmıştı. Siyasal devrimin bir başka yönü de siyaset hayatına şiddete başvurulmasıydı. Siyasetin yönetici kadronu elinden alınmasıyla oyunun kuralları da değişiyordu. Abdülhamit rejimi sırasında ölüm cezası kural değil istisnaydı. Baş kaldıranlar tecrit edilerek güçsüz kılınıyordu. Baş kaldırdıkları için sürülmüş olanların geri dönmeleri her zaman için mümkündü. İktidara gelseler ihtilafçılar bu kuralları sürdüreceklerdi. 108'de Kamil Paşa Mizancı Murat'ı aylıklı sürgüne göndermişti. İttihatçılar ise başka bir yapıya sahiptiler. Onlar için siyaset bir oyun olmaktan öte bir şeydi. İktidarı ele geçirdiklerinde her ne pahasına olursa olsun kaybetmemeye kararlıydılar. Bunun için de her yola başvurmaya hazırdılar. Böylece baskı ve şiddet günlük olay haline gelecekti. İktidar peşinde koşarken kutsal hiçbir şey tanımıyorlardı ve başkaldırma suçunu işleyenlerin bunun cezasını hayatlarıyla ödemeye hazırlıklı olmaları gerekiyordu. Gene de İttihatçıların rejimi hiçbir zaman totaliter anlamda ezici olmamıştır. İttihatçıları ilgilendiren biricik şey siyasal durumlarıydı ve bu tehlikeye girmedikçe onlar liberal tutumu sürdürüyorlardı. Bu konularda yetkili bir yazarın söylediği gibi, cemiyet genel olarak eleştiriye karşı değildi, yalnızca kendisinin ya da davranışlarının eleştirilmesine karşıydı. Geniş kapsamlı toplumsal, felsefi hatta ilk kez olarak dinsel konular ve Türkiye'nin geleceği üzerindeki tartışmalar bu sıralarda yeni bir canlılık kazanmıştı. Not Bernard Levin's Emergence sayfa 228. Jön Türk hareketi günümüzde artık sık sık rastlanan ordunun siyasete müdahale etmesi olaylarının modeli olarak gösterilir. Jön Türk deyimi artık küçük rütbeli subayların yaptıkları hükümet darbelerini niteleyen gazete klişelerinden biri haline gelmiştir. Oysa gariptir, 1908 hareketi askeri uzanımları olmakla birlikte temelde siyasal bir faaliyetin ürünüdür. Askeri müdahale ancak 1909'da sivillerin kanun ve nizamı sürdürmekteki beceriksizlikleri üzerine ortaya çıkmıştır ki, o zaman da karışanlar küçük rütbeli subaylar değil, yüksek rütbeli paşalar olmuştur.